Arzum Okkan'ın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu ile Çin'deki Türkler başlıyor.
Merhabalar. Doğu'daki tanıtım elçilerimiz de bugün kısa zaman önce görevini tamamlayıp dönen Hong Kong baş müşavirliğimizde ticaret ateşesi olarak çalışan Sayın Merve Yıldızcan'ı ağırladık. Merve Hanım, öncelikle hoş geldiniz Türkiye'ye. Rica etsem öncelikle biraz kendinizden ve yakın zamanda biten görevinize gidene kadar ki süreci bir kısaca anlatır mısınız?
Tabii ki. Çok teşekkürler Kerem Bey, öncelikle davetiniz için. İsmim Merve Yılmazcan. 2018-2022 Ocak dönemlerinde Hong Kong Başkonsolosluğumuzda ticaret ataşeliğinde ticaret ataşesi olarak görev yaptım. Çok yakın dönemde de sizin de bahsettiğiniz üzere ülkemize geri dönüş yaptım. Önümüzdeki günlerde de Ticaret Bakanlığı'ndaki görevime devam etmeyi planlıyorum. Ben 2009 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldum. Hemen akabinde Dış Ticaret Müsteşarlığı, o dönemki Başbakanlığa bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladım. İthalat Genel Müdürlüğümüzde çalıştım. Sonrasındaki süreçte bir yıl süreyle İngiltere'de uluslararası ticaret hukuku alanında Jean Monnet bursiyeri olarak master'ımı tamamladım. Merkeze dönüşüm akabinde bu defa Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzde görev aldım. Sonrasında da 2018 yılında ilk yurt dışı tayinim olan Hong Kong'da ticaret ateşesi olarak görevlendirildim. 4 yıllık bir sürenin akabinde de geçtiğimiz hafta Ankara'ya geri dönüş yaptım. Bugün size Ankara'dan Hong Kong'u konuşmak üzere bağlanmış bulunuyorum.
Peki, hoş geldiniz tekrar.
Merve
Hanım, rica etsem Hong Kong'un ekonomik yapısını, işte küresel ticareti konumunu biraz anlatır mısınız? Nedir son durum oradaki?
Tabii, memnuniyetle. Son duruma gelmeden biraz aslında sizlere hani evveliyatından bahsederek Hong Kong'u anlatmak isterim. Hong Kong bildiğiniz üzere 1997 yılında İngiltere'den Çin'e devredilerek kurulmuş bir özel idare bölgesi. 50 yıl süreyle tek ülke iki sistem prensibiyle yönetilmesi öngörülmüş. Bu bağlamda savunma ve dış ilişkiler konusunda Çin'e bağlı ama ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında Çin'den bağımsız politikalar yürütülüyor. Keza yine kapitalist ekonomik düzenin yanı sıra hukuk sistemi de Çin'den farklı olarak Anglo-Sakson hukuku uygulanıyor. Bir diğer önemli nokta da göç yönetiminin Çin'den bağımsız olması. Bunun bizler için önemi şu, iş insanlarımız pandemi tedbirlerinden bağımsız şekilde, pandemi tabii hepimiz için olağanüstü bir süreç yarattı ama ondan öncesindeki dönemde 90 güne kadar vizesiz seyahatle Hong Kong'a turistik veya iş seyahati amacıyla ziyaretlerde bulunabilmektelerdi. Hong Kong'un küçük bir şehir, 7 milyon nüfuslu küçük bir şehir olarak esasında dünya ticaretindeki öneminin çok yüksek değerde olduğunu görüyoruz. 1 trilyon Amerikan doları seviyesinde bir ticaret hacmi mevcut. Bunu da re-export kabiliyetine bağlıyoruz. Çünkü ithalatına konu pek çok ürünü aynı zamanda ihraç eden bir ekonomi Hong Kong. Bunun bir kısmını iç tüketimde kullanıyor, yerli üretim olmadığı için. %95'inden belki fazlasını da ihracatına konu ediyor. Bu bağlamda anakara Çin, Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ticarette önemli bir üst konumunda. Şu anda ticaret merkezi özelliğinin dışında bir diğer belki önemli unsuru da Hong Kong'un önemli bir yatırımcı bölge olması, hem yatırım çeken hem de yatırım yapan ekonomiler bağlamında Hong Kong, UNCTAD raporlarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve anakara Çin'den sonra en çok yatırım yapılan üçüncü bölge, yabancı sermaye çıkışları bağlamında değerlendirdiğimizde ise tüm dünyada en çok yatırım yapan dördüncü ekonomi.
Ülkemizle Hong Kong arasındaki ikili ekonomik ticari ilişkiler hakkında da biraz bilgi verir misiniz?
Tabii memnuniyetle. İkili ilişkilerimiz bağlamında da özel idare bölgesi olması, ayrı bir gümrük alanı bulunması nedeniyle ticaret istatistiklerimizin öncelikle Çin'den farklı olduğunu söylemek mümkün. Hong Kong'la ayrı bir ithalat ve ihracat istatistiği tutmaktayız biz. Son 5 yılda ticaret hacmimizin süregelen şekilde artış gösterdiğini görüyoruz. Bu noktada 2016 yılında 409 milyon Amerikan doları seviyesinde olan ihracatımız 2020 yılında 818 milyon Amerikan dolarına yıllık bazda ulaşmış durumda. 2021 yılının yıllık verileri henüz açıklanmadı ancak son 3 aylık dönemleri itibariyle son 9 aylık döneme esas alırsak neredeyse bir önceki yılın 12 aylık verilerine ulaştığımızı 798 milyon Amerikan doları rakamını yakaladığımızı görüyoruz. İthalat verilerimiz bağlamında da 2016 yılında 130 milyon Amerikan doları seviyesinde olan ithalatımızın 2020'de 254 milyon Amerikan dolarına ulaştığını görüyoruz. Bu bize her ne kadar Çin'de bir dış ticaret açığımız olsa da Hong Kong bağlamında bunun tam tersi olduğunu, bir ticaret fazlamızın olduğunu ve net ihracatçı konumunda olduğumuzu gösteriyor. Peki biz Hong Kong'a neler satıyoruz? Hangi Türk ürünlerini Hong Kong pazarında bulmak mümkün diye baktığımızda 2021 yılında çoğunlukla elektronik ithal ederken bölgeye mücevher, demir çelikten aramalı, köşeli çubuklar özellikle, gıda ürünleri ve bir kısım tekstil ürünü satışı yaptığımızı görüyoruz. Yatırım ilişkilerimizden biraz bahsetmek isterim. Yatırım ilişkilerimiz bağlamında Hong Kong sermayesi kaynaklı 100 civarı şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, Hong Kong'da ise Türk vatandaşlarımız sahipliğinde 70 civarı şirket yapılanması olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde halihazırda müzakereleri tamamlanan, parafe edilen yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının tamamlanması akabinde bu ilişkilerin daha da artacağını umuyoruz. Çok yakın zamanda imzalanan bir diğer anlaşmamız ise eylem planı düzeyinde şu anda imzalandı. Önümüzdeki dönemde de anlaşmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Gümrük konularındaki işbirliği ile ilgili şu anki ilişkilerimiz bu şekilde.
Merve Hanım, bir de ticaret ateşesi olarak Hong Kong'da hangi faaliyetleri yürüttünüz? İhracatımızın o bölgeye artması noktasında örneğin hangi araçları kullandınız? Fuarlara katılmak, tanıtımlar yapmak gibi. Biraz bunlardan da bahsetmenizi rica edeceğim.
Tabii malumunuz bakanlığımız ihracatımızın arttırılması için belirli bölgeleri hedef olarak belirliyor. Hong Kong'da bu bağlamda bizim hedef bölgelerimizden birisi. Çin'le birlikte Çin hedef ülkemiz. Keza biz de bu bağlamda hem İhracat Genel Müdürlüğümüzün hem de çok yakın zamanda işlerlik kazanan yeni kurulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğümüzün bize sağlamış olduğu bir takım enstrümanları bu amaçları sağlamak üzere ticaret ateşeliği olarak çok aktif şekilde kullanıyoruz. Bu araçlar nelerdir diye baktığımızda esasında bildiğiniz üzere bu mevzuatlar bütün ticaret politikamızı belirleyen mevzuatlardır. Yani bu politikaları ve enstrümanları bakanlığımız tüm ülkelere teşmil edilmek üzere kurar. Ancak her ülkede bunun işlerlik kazandığı, ağırlık kazandığı hususlar ülkenin yapısına göre farklılık gösterir. Hong Kong özel idare bölgesinde ise biz en çok fuarları kullandığımızı gördük bugüne dek. Çünkü Hong Kong uluslararası bir ticaret ve fuar merkezi. Pandemi öncesindeki dönemde yıl içerisinde yüzlerce uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktaydı Hong Kong. Dünyada önemli bir buluşma noktasıydı Asya fuarları bağlamında. Türk ihracatçılarımız bölgeye fuar amacıyla sıklıkla ziyaretler düzenledi ve bu fuarların 9 adedinde biz milli katılım seviyesinde stand kurduk. Yani yıl içerisinde en az 9 fuarımız Türkiye pavilyonunun olduğu milli katılım fuarıydı. Bunun haricinde pek çok bireysel katılımlı fuarlarımız da mevcuttu. Bu bağlamda en çok desteklediğimiz alan fuar organizasyonlarıydı pandemi öncesindeki döneme dek. Sonrasındaki politika araçlarına baktığımız zaman ticaret heyetlerinin nispeten daha da az olduğunu görüyoruz. Çünkü halihazırda fuar amacıyla Hong Kong'a çok sık gelen bir Türk ihracatçı profili mevcuttu. Ticaret heyeti için ayrıca bir organizasyon yapmak yerine genelde bunu fuarlarla eşleştirerek uygulama gibi bir politika izledik. Yani fuar amacıyla bölgeye gelen ihracatçılarımızı fuardan arta kalan zamanlarında Hong Kong'daki satın alıcılarla bir araya getirerek esasında bir takım ticaret heyeti organizasyonlarını eşanlı şekilde yürütmeye özen gösterdik hep. Alım heyetleri bir diğer bakanlığımızın önemli politika aracı. Alım heyetlerinde bizim amacımız Hong Konglu firmanın ülkemize davet edilmesi ve ülkemizdeki satın almacılarla, ihracatçılarla Hong Kong'daki satın almacının ülkemizde bir araya getirilmesi. Bu noktada şöyle bir farklılık tespit ettik. Hong Kong'daki satın almacıların başlangıçtaki hedefleri genelde ziyaret öncesindeki süreçlerin tamamlanması. Örneğin firmanın kurumsal niteliğe haiz bir web sitesinin olması, dijital dokümantasyon süreçlerini onlara çok aktif şekilde iletmesi ve bunun yanı sıra numune gönderimi. Bunlar alım heyeti organizasyonunda ticaret atışıyla olarak sıklıkla ilgilendiğimiz konularda. Hem firmalarımızın bilgilendirilmesi hem de bunların koordine edilmesi bizler açısından alım heyetlerinin olumlu sonuçlanması için önemli aşamalardı. Dolayısıyla Hong Kong'da bir firmanın doğrudan ülkemizi ziyaret etmesini beklemektense öncesindeki bu adımları çok sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz zaman olumlu işbirliklerini sağlayabildiğimizi gördük. Bir diğer önemli başlığımız da bildiğiniz üzere diğer ihracatta devlet yardımları başlıkları. Bunlar ofis mağaza destekleri olabilir veya danışmanlık hizmetleri olabilir. Pazarlama faaliyetlerine yönelik yapılan harcamalar olabilir. Hong Kong bu bağlamda önemli bir hizmet sağlayıcı olduğu için ihracatçılarımızın da sıklıkla başvurduğu destek kalemleri ofis mağaza, pazarlama ve danışmanlık özelinde ateşeliğimize intikal etti. Yine bu hususlarda da ihracatımıza katkı sağlayacak mekanizmaları aktif şekilde kullanmış olduk.
Hı hı. Bir de şimdi orada görev yaptınız, görevinizi başarıyla tamamlayıp geldiniz. Orada yaşadığınız, unutamadığınız, bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı?
Tabii, memnuniyetle paylaşmak isterim. Tabii hepimiz Hong Kong'a gelmeden önce şehri biraz araştırdığımızda sizler de benzer şekilde baktığınız zaman karşınıza ilk çıkan şey işte oranın en önemli bölgesi peak, en turistik peak noktasından çekilen işte Hong Kong resimleri, şehir manzaraları. Onlar aslında Hong Kong'un çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Hong Kong adasının bir bölümünü yansıtan resimler. Ben gelmeden önce şehrin büyük çoğunluğunun böyle olduğuna inanıyordum. Beni en çok şaşırtan husus şehrin farklı bölgelerini ziyaret ettiğimizde gördüğümüz manzara. Ki bu esasında bizleri çok da mutlu eden bir şey. Çünkü insan sadece şehir yaşantısının içinde olmak istemiyor. Hong Kong'da biz aynı zamanda doğayla da çok iç içe yaşadığımız farklı opsiyonlar elde ettik. Beni en çok şaşırtan hususlardan birisi Hong Kong adası dışındaki bölgelerde de çok canlı bir şehir hayatının olması. Ama bunun yanı sıra doğayla iç içe olabileceğiniz pek çok opsiyonu da Hong Kong'un size sunması diyebilirim.
Merve Hanım, malumunuz şu anda pandemi dönemini yaşıyoruz. O biraz önce söylediğiniz çalışmalar pandemide nasıl etkilendi? Bu dönemde neler yapıyorsunuz?
Şimdi esasında benim görev süremin 2018 yılı itibariyle başlamış olması, görevin bir döneminde pandemi öncesindeki politikaları çok aktif şekilde uygularken, ikinci bir yarısında pandemi sonrası bu politikaların nasıl şekillendiğini ve nasıl farklı versiyonlara adapte edildiğini. Bu bağlamda pandemi sonrasında öncelikle fuarların tamamen askıya alındığını söylemek mümkün. Çünkü Hong Kong şu anda turist girişlerini askıya almış durumda. Bölgede oturum izni olmayanların girişine müsaade edilmiyor. Oturum izni olanlar ise 21 gün süreyle karantinaya tabi tutulmaksızın bölgeye giriş yapamıyor. Dolayısıyla fuarların hemen hemen askıya alındığı bu durumda fuarların dijitale evrildiğini, keza yine sanal heyetlerin organize edilmeye başladığını görüyoruz. Yani bizim daha önceden fiziken yaptığımız pek çok organizasyon artık dijitale evrilmiş durumda. Bu bağlamda bakanlığımız da çok hızlı bir şekilde dijital faaliyetlerin desteklenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütüp bu faaliyetleri de destek kapsamına almaya başladı. Aynı fuarlar gibi dijital faaliyetlerde bakanlığımızca desteklenir hale geldi. Keza yine sanal heyet programları gibi bir gündem maddemiz oldu. Bugüne dek fiziken yapılan ticaret heyetleri artık sanalda yapılmaya başlandı ve biz bu bağlamda ilk sanal heyetimizi Hong Kong Ticaret Odası İşbirliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonuyla geçtiğimiz Haziran ayında düzenledik. Bu Haziran ayında düzenlenen sanal heyette yaptığımız bir diğer önemli çalışma da Hong Konglu ithalatçılarla ülkemizdeki ihracatçıları bir araya getirmeden önce Hong Konglu ithalatçılar nezdinde anket çalışmaları yaptık. Dijitalleşme aslında bir anlamda bizlerin de farklı enstrümanları daha farklı şekillerde kullanmalarına vesile oldu. Bu anket çalışmalarında ithalatçılara ülkemizde hangi alanlarda işbirliği yapmak istediklerine dair sorular sorduk. Bunları tespit etmeye gayret ettik ki onların karşılarına doğru sektörlerdeki ihracatçıları çıkarabilelim. Bize gelen yanıtlarda çoğunlukla hızlı tüketime konu, paketli gıda veya şekerleme gibi ürünlerde Hong Kong'da bir ilgi olduğunu gördük. Keza yine kozmetik ve ev tekstili, mutfak eşyaları gıda dışındaki sektörlerde ilgi gören alanlarda. Dolayısıyla organize ettiğimiz sanal heyette karşımızdaki ithalatçı grup bunları talep ettiği için çoğunlukla bu sektörlerde iştigal alan bulunan ihracatçılarımızı heyetimize dahil edip bu gibi ikili sanal görüşmeleri tertip etmiş olduk. Pandemi esasında bizler açısından da tabii ki hani seyahat biraz sıkıntılı bir durum ama farklı açılımların elde edilmesine yol açan yeni enstrümanlar yaratmamıza vesile oldu diyebilirim.
Merve Hanım, Hong Kong'la ihracat, işbirliği ve yatırım konularında hangi politikalar öne çıkıyor ve Türk girişimcilere bu konuda hangi hizmetleri veriyorsunuz?
İhracat politikalarımızda çoğunlukla mevcutta ihracatını yaptığımız ürünlerin mücevherat ve demir çelik sektörüne yönelik olduğunu görüyoruz. Ancak bizim tabii ki hedeflerimiz Türk malının daha çok tanınması ve nihai tüketiciye hitap eden ürünlerin de pazarda daha fazla yer alması. Buna dair gelişmeleri kaydettik ama önümüzdeki dönemde çok daha fazla işbirliği imkanı bulabileceğimize inanıyoruz. Bu sayede Türk malı imajının daha da arttırılacağını, ülkemiz bilinirliğine olumlu katkı sağlanacağını düşünüyoruz. İhracatçılarımız çoğunlukla işbirliği geliştirecekleri firmalarla, Hong Konglu firmalarla ilgili bir kısım ön araştırmaların yapılmasını talep ediyorlar. Zaten bunu talep etmeseler dahi bütün platformlarda ihracatçılarımıza şayet ilk defa bir işbirliği yapılacaksa bu gibi bir ön araştırma yapılmasını biz de sıklıkla telkin ediyoruz diyebilirim. Bu bağlamda ihracatçılarımızdan gelen talepler doğrultusunda onların işbirliği geliştirecekleri firmalarla ilgili bizim veri tabanlarımız üzerinden, bizim üyeliğimizin bulunduğu veri tabanlarından Hong Konglu firmaların kamuya açık olarak paylaşılan bilgilerini ihracatçılarımızla paylaşabiliyoruz. Yani bu sadece ihracatçı bağlamında da düşünmeyelim aslında. İthalat yapmak isteyen bir firmamızda benzer şekilde alım yapacağı firmaya ödeme öncesinde bir talep ilettiği zaman ateşeliğimize bu firmanın güvenilirliğiyle ilgili benzer sorguları bu firmalarımız için de yapıyoruz. Bunlar da genelde şirketlerin kuruluş tarihi, ortaklık yapısı, adres bilgileri, buradaki çatı kuruluşlara üyelik durumları ve geçmiş dönemde bize Türk firmaları tarafından intikal etmiş olan bir şikayete konu olup olmadıkları gibi bilgileri paylaşıyor oluyoruz. Bunlar esasında bize Hong Konglu firmanın burada fiziken mi bir faaliyet yürüttüğü yoksa çoğunlukla muhasebe ve finans hizmetlerini yürütmek üzere kurulan yasal sanal şirket statüsünde mi olduğu konusunda fikirler vermekte. Bu fikirler akabinde aslında ihracatçımız veya alım yapmayı planlayan ithalatçı Türk firmamız işbirliği konusunda genel bir fikir sahibi olmakta. Bunun daha ötesinde bir işbirliği konusunda tereddütleri varsa veya daha detaylı bir bilgi almak istiyorsa bu noktada Hong Konglu firmanın da bilgisi dahilinde Hong Kong Ticaret Odası'nın düzenlediği işletme kimlik sertifikasının talep edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu da şöyle bir sistem. Hong Konglu firma Ticaret Odası'ndan kendisinin kamuya açık veriler dışında sahip olduğu bir takım verilerine ibraz etmekte ve Ticaret Odası bizzat resmi belgelerle bunları tefsik ederek, doğruluğunu tefsik ederek bu firmaya özel bir işletme kimlik sertifikası düzenlemekte. Bu kimlik sertifikasında kamuya açık verilerin dışındaki bilgiler de olduğundan bunu ancak Hong Konglu firmanın izni dahilinde yapabilir. İlk defa işbirliğinde bulunacak firmalarımıza şayet daha derinlemesine bir sorgulama yapmak talebindelerse bu gibi bir belge talebinde bulunmalarını da tavsiye ediyoruz. Bunun dışındaki tabii ödeme süreçlerindeki güvenilir yöntemleri, akreditif gibi başvurmaları da firmalarımızın ilk işbirliklerinde kendilerini güvence altına almaları açısından önem arz eden hususlar.
Merve Hanım, bazen Türk firmalarımızın Hong Konglu şirketlerle ihtilafa düştüğüne ilişkin haberler alıyoruz. Böyle bir talep veya böyle bir şikayet aldığınızda hangi işlemleri yapıyorsunuz?
Evet, genellikle esasında az evvelki soruyla da ilişkili. Bu gibi bir sorgulama yapılmaksızın başlanan bir işbirliğinde sonrasındaki süreçte ihtilaf yaşanma olasılığı sorgulamaların yapıldığı duruma göre daha yüksek olasılıkla karşımıza çıkıyor. Deniz aşırı ülke bölgelerle ticari işbirliklerinde maalesef bu gibi süreçler yaşanabiliyor. Bu her iki taraf açısından da tercih edilmeyen durumlar. Ancak bu gibi bir ihtilaf yaşandığı halde hukuk yoluna başvurmaksızın bunun öncesindeki arabuluculuk girişimleriyle sorunu çözüme ulaştırmak bizim esaslı amaçlarımızdan birisi oluyor. Çünkü Hong Kong'da hukuki hizmeti yürütmek, buna dair hem hizmetin maliyeti hem dava harçlarının yüksekliği veya bu süreci deniz aşırı bir bölgede yürütüyor olmak firmalarımız açısından oldukça maliyetli ve belirsizlik yaratan unsurlar. Dolayısıyla arabuluculuk bizim buradaki temel hedefimiz oluyor. Burada mümkün olduğunca tarafsız şekilde konuyu irdeleyip gerekmesi halinde Hong Kong makamlarından da destek alarak koordineli şekilde firmalar arasında bir uzlaşı sağlama hedefini güdümekteyiz. Tabii burada bizim yaptırım gücümüzün olmadığını ve bunun tamamen karşılıklı iyi niyete dayanan bir arabuluculuk girişimi olduğunu firmalarımızın da göz önünde bulundurması gerekir. Bir diğer önemli husus, belki bu gibi uyuşmazlıkları bertaraf etmek için firmalarımızın ikili işbirlikleri öncesinde sözleşmeler imzalayarak karşı tarafla süreci başlatmaları ve bu sözleşmelerde tahkim maddesine yer vermeleri, yani tahkime yer verdikleri takdirde herhangi bir uyuşmazlık durumunda başvurulacak yöntemler çok daha net belirlenmiş olmakta ve herhangi bir mahkeme sürecine girmeksizin öncelikle tahkim sürecini yürüterek uyuşmazlığı bertaraf etme veya çözüme kavuşturma noktasında daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini görüyoruz. Bu nedenle daha kapsamlı ticari işbirliklerinde sözleşme ve bu sözleşmelerdeki tahkim maddesine önem atfetmelerini tavsiye etmekteyiz şirketlerimize.
Merve Hanım, Türk şirketlerimiz Hong Kong'da kamu veya özel sektörün açtığı ihalelere katılabiliyorlar mı? Burada bir kısıtlama var mı?
İhaleler bağlamında da Hong Kong esasında oldukça serbest bir bölge. Şayet buradaki teknik şartname sağlanıyorsa yabancı firmaların katılımında genellikle bir engel bulunmamakta. Bu bağlamda biz şirketlerimize Hong Kong'da düzenlenen ihalelerin takibi için bununla ilgili olan gerekli departman, lojistik dairesi, Government Logistics Department, bunun bünyesinde bir platform üzerinden firmalarımızın bilgilerini kaydetmeleri, hangi ürünlerde tedarikçi olduklarını paylaşmaları gerekmekte. Bunu paylaştıkları takdirde sektörlerindeki ihalelerle doğrudan bildirim alabilmektedirler. Yani bir ihale açıldığı zaman eğer kendi sektörlerinde bildirimde bulundukları bir alanla ilgili ise kendileri ihalenin açıldığı gün buna dair bilgileri ve şartnameyi edinebilmektedirler. Bu gayet önemli bir özellik ve bunu karşıladıkları takdirde yine dijital platformlar üzerinden buna dair bilgileri paylaştıkları vakit ihaledeki birinci aşamayı firmalarımız tamamlayabilmekte. Daha kapsamlı düşündüğümüzde, örneğin müteahhitlik sektörü bağlamında ele aldığımızda Hong Kong'un yine Asya'da biraz daha fark yarattığını görmekteyiz. Genelde Asya'da müteahhitlik sektöründeki işbirliklerimiz çok çok sınırlı olur ama Hong Kong'da geçtiğimiz dönemde bir firmamızın alt yüklenici olarak bir hizmet tamamladığını görüyoruz. Bir diğer belki kayda değer özellikle bu yurt dışı müteahhitlik hizmetleri bağlamında Hong Konglu firmaların Orta Doğu pazarında aktif olmayı çok hedefledikleri ve bu bağlamdaki işbirliklerine de çok fazla açık oldukları. Dolayısıyla ülkemizdeki firmalarla geliştirecek işbirlikleri yalnızca bu bölgede sağlanacak bir işbirliği değil, aynı zamanda üçüncü pazarlarda koordineli şekilde sağlanabilecek bir ortaklık da olabilir diye değerlendiriyoruz.
Benim son sorum, Siz çok yoğun çalışıyordunuz ama hafta sonlarında iş dışındaki zamanlarda ne yapıyordunuz?
Aslında bu da çok keyifli bir soru. Bizi güzel Hong Kong günlerine geri götüren bir soru oldu Kerem Bey. Dediğim gibi ilk günlerde beni şaşırtan hususlardan birisi Hong Kong'un sadece gökdelenlerle dolu bir şehir yaşantısının olmadığı, aynı zamanda pek çok farklı opsiyonu bizlere sağladı idi. Hafta sonları da ben ailemle birlikte oradaydım. Eşim ve iki kızımla birlikte. Pek çok spor faaliyetini hep birlikte yapma imkanına eriştik. Orada çok güzel hiking alanları var, yeşil alanlar çok geniş. Yine denize çok aşina olduğunuz bu bölge çünkü çok fazla küçük adadan oluşan bir coğrafi yapısı mevcut. Hafta sonlarını ya deniz kenarında ya hiking'de çoğunlukla dışarıda böyle yapabileceğimiz spor aktiviteleriyle geçirdik iklim el verdiği ölçüde. Çünkü yazları Hong Kong'da çok fazla sıcak. O dengeyi sağlayarak dışarıda kalmayı önemsedik hep. O yüzden oldukça keyifliydi.
Merve Hanım, benim esas olarak sorularım bitti. Bunun dışında sizin özel olarak vurgulamak ya da belirtmek istediğiniz varsa buyurun alalım.
Tabii, çok teşekkürler. Şimdi sorularda genellikle mal ticaretiyle ilgili konuları konuştuk ama Hong Kong'da belki değinilmesi gereken önemli bir husus da dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler. Bu konular Hong Kong'da bugünlerde ve benim görev alanım itibariyle geçtiğimiz yıllarda çok fazla gündemde olan hususlardı. Hong Kong bu anlamda önümüzdeki dönemdeki politikalarını dijitalleşme konusundaki girişimlerin bir merkezi olmayı odak noktası yapmış durumda. Bu gibi startupların merkezi olmak için de hem startup ekosistemine uygun bir yapı yaratmayı hedeflemiş hem de bu girişimlere daha sonraki dönemde fon aktarma noktasında önemli faaliyetlerde bulunmayı hedeflemiş. Bu faaliyetlerden iki tanesi örneğin Fintech Week ve Start Me Up Hong Kong etkinlikleri. Bunlar çoğunlukla yeni nesil girişimlerin kendilerini yatırımcılarla buluşturabildikleri önemli etkinlikler. Bizler açısından da malumunuz çok yakın dönemde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğümüz işlerlik kazandı. Yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme, finansal teknolojiler, oyun teknolojileri desteklenen ihraç alanlarımız bunlar bizim hizmet ihracatımız alanında kabul edilen başlıklar. Hong Kong'la bu anlamda iyi bir sinerji yakalanabileceğini değerlendiriyoruz. Bu bağlamda firmalarımızın Hong Kong'dan da yatırımcı çekebileceklerine, bu gibi etkinliklere katılmaları halinde kendilerini daha iyi tanıtabileceklerini ve Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelebileceklerini değerlendiriyoruz. Birinci husus belki bu olabilirdi. Bir diğer önemli husus da yine hep ticareti konuştuk ama Hong Kong aynı zamanda önemli bir finans merkezi. Finans başlığı bağlamında Çin'in kuşak ve yol girişimi kapsamında kendine önemli bir finans rolü üstlenmiş durumda. Kuşak ve yol girişim kapsamındaki projelerin finansmanı noktasında Hong Kong her sene genelde Eylül ayında düzenlenirdi ama pandemi nedeniyle zaman zaman tarihlerde değişiklikler yaşandı. Kuşak ve yol girişimi Hong Kong zirvesini düzenlemekte. Son 5-6 yıldır bu şekilde devam etti. Ve bu girişimlerde Hong Kong şunu hedeflemekte, kuşak ve yol girişimi kapsamındaki yatırım projeleri Hong Kong üzerinden kendilerine fon sağlasınlar, yatırımcılarla bu şekilde buluşsunlar, finansmana bu sayede erişsinler hedefiyle aslında yola çıktılar. Türk firmalarımızın da günden güne bu katılımlarının biz arttığını görüyoruz ama önemli işbirlikleri sağlayabilecekleri bu etkinliklere önümüzdeki dönemde de katılım sağlamaları ve finansman ihtiyacıyla hareket ederek esasında bunları aslı değerlendirirken yatırım projelerine finansman sağlanacak önemli etkinlikler olarak belki göz önünde bulundurmalarında biz hep fayda görüyoruz. Bu sayede işbirliklerimizin sadece ticari değil, finans anlamında da, dijitalleşme anlamında da geliştirilebileceğine inanıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Unutmayın, Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Arzum Okkan'ın katkılarıyla hazırlanan Kerem Köfteoğlu'yla Çin'deki Türkler sona erdi.